Aslında yormak istemiyorum sizleri. Çok duydunuz, çok dinlediniz. Bu akşam da zamanımız var. Ben sizlerle paylaşmak istediğim konu şu şekilde bir başlık var. Her sıkıntıya ve her acıya rağmen hamd ve şükretmek. Hayrettin kardeşten, Recep kardeşten birçok öğütler duyduk ve Tanrı sözünden öğreti konusunda evet bize iletildi. Biraz da giriş olarak benim bu akşamki konuşmamın girişi olarak tanıklık, kendi yaşadığım tecrübemden biraz anlatayım size. Çünkü sırf öğütler, sırf öğretiler yaşama geçmezse, yaşamda uygulanmazsa sırf teori kalır. Ve Rabbin sözü diyor, sırf işleyici, dinleyici değil, işleyici olmalıyız. Duyduğumuz sözlere uygulamalıyız. Günlük hayatımızda dua konusu, Rabbi olan ilişkimiz, bağlantımız, düzen konusundaki duyduğumuz öğütler, bunlar uygulanmalı. İlk başta sizlere Filipililer mektubundan, Ali kardeş dün Filipililer mektubundan konuşmuştu bize. 4. bölümden okumak istiyorum. Filipililer 4, ayet 4 ve 7'ye kadar. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Her zaman Rab'de sevinin. Her şartlar, her durumlar altında. Her sıkıntıya rağmen hamd ve şükredin. Biliyorsunuz bunu ben bu sene yoğun bir şekilde yaşadım. Ta 96 senesinde benim gözümde bir tümör tespit edilmişti. Ve birçoklarınız benim için dua ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ve Rab gerçekten mucize yaptı. Şiddetli bir kanser tümörü olduğu halde aranızdayım, yaşıyorum, sevinçliyim. Rab güç verdi, şifa verdi. Doktorları ışın tedavisini, kemoterapileri, bunları da kullandı. Kardeşlerin duaları, sizlerin, bütün yakınlarımızın duaları, kendi dualarımız sayesinde Rab yardımcı oldu. Rabbin iradesi buydu. Ben ta 96'da diyordum, evet Rab ben hazırım. Sen beni çağırıyorsan ben geliyorum. Ama ailem var. Çocuklar biraz daha küçük yaştaydı o zamanlar. Eşim, onları yalnız bırakmak istemem. Ve fazla bir şey de yapamadım daha bugüne kadar senin için. Biraz daha çalışmak isterdim. Biraz daha Rabbin içinde ilerlemek isterdim. Derken evet 7 sene daha Rab verdi. Ve bu sene yeniden aynı yerde gözümün içinde aynı tümör yeniden üremeye, büyümeye başladı. Demek ki o 96'daki yaptıkları ışın tedavisinde bütün hücreleri yitiremediler. öldüremediler. Ve orada yeniden işte yavaş yavaş büyümeye başlamış. Bunu ben fark etmiştim. Gene görmekte zorluk çekiyordum. Zaten fazla görmüyordum bu gözle. %10, %20 kadar görüyordum ama işte Mayıs ayında bunu anladım ve hemen doktora gittiğim zaman dedi gerçekten yeniden aynı yerde başlamış. Ve sonuçta doktorla samimi bir doktor, kendisi bir profesör İstanbul'dan, Rum asılı, Türkçe konuşuyoruz onunla, bir uzman İsviçre'de. Ve dedi fazla bir şey yapamayacağım bu sefer, en iyisi o gözü almamız lazım ki başka organlara bulaşmasın o kanser. Ve çok şükür, evet, Rabbin elinden bunu kabul edebildik ve dedim evet, o zaman en iyisini yapalım. Hiç riskoya girmeye gerek yok. Ve Haziran ayında ameliyat termini oldu ve o gözüm alındı ve şimdi yerine takma göz takıldı ve rahatım, çok şükür. Bir acı, bir sancı yok. Alıştım ve gene aranızda olmaktan sevinçliyim. Ve ilginç oldu. Gene aynı o 96'da yaşadığımız esenliği ve huzuru yine bu zaman yaşadık. Bu sene ailece yaşadık eşimle beraber. Tanrı'nın bütün her kavrayışı aşan esenliği. İnsanın yüreğinde, Mesih-i İsa'ya iman eden her kişinin yüreğinde bizi koruyan bu esenlik. Özellikle sıkıntı günlerinde, acı günlerinde bu esenliğin değeri yoğun bir şekilde belli oluyor kardeşler. Onun için korkmayın. Sıkıntılardan, acılardan, sorunlardan kaçmayın. Çünkü belli bir anda, gerektiği anda Rab güç ve esenlik veriyor. Bütün anlayışı, kavrayışı aşan bir esenlik ve bu yüreklerimizi ve düşüncelerimizi koruyor, hamdolsun. Evet, güzel bir şey Rab'be güvenmek. Ve Eyüp peygamberin dediği gibi iyi günleri nasıl kabul ediyorsak zor günleri de kabul etmeliyiz. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun dedi. Ben de bunu diyebiliyorum. Çok şükür. Sevinçliyim.
Ben de
ve gerçekten he? Ben de evet duydum. Teyze de aynısını yaşamış. Onda da
göğsümde yok. 150 tane dikiş var göğsümde. Evet. Gözümde yok. Cam. 12 senedir cam konuldu.
Evet. Tapma göz varmış teyzede de. Ama yüreğimiz sağlam değil
sağlam
mi teyze?
Sağlam. Hamdolsun.
Önemli olan ruhumuzun, iman hayatımızın sağlam olması. Çünkü bir gün hepimiz bu dünyadan ayrılacağız. Hepimiz zayıflayacağız. Gücümüz gidecek. Ama ne diyor? Bedenimiz zayıflasa bile ruhumuz günden güne tazeleniyor. İşte bu önemli. Bu konuya biraz daha akşam değineceğim. Ama şimdi burada kapatalım. Romalılar 5. bölümden sizlere birkaç ayet daha okumak istiyorum. Çünkü biliyoruz ki evet bu şekil denenmeler, bu şekil acılar, sıkıntılar bizim yetişmemiz, olgunlaşmamız için yararlı. Romalılar mektubu bölüm 5, 1'den 5'e kadar. Böylece imanla atlandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Görüyor musunuz? Sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize bol bol dökülmüştür. Rabbe hamd ve şükür olsun. Neydi bu akşamki konuşmanın başlığı? Hatırlıyor musunuz? Öğleden sonra söylemiştim.
Her acıya dayanma. Her acıya dayanma. Rabbe iyi günde, kötü günde şükretin.
Evet, evet. Her sıkıntıya rağmen hamd ve şükretmek. Dedik, bunu öğrenmeliyiz. Çünkü her birimiz sıkıntı günler yaşıyoruz. Herkesin başına geliyor bu. Doğal bir şey. Hayatın, yaşamın bir parçası sıkıntı ve acılar. Onun için şaşırmamak lazım bu konuda. Onun için de mezmurlarda, kutsal kitapta bu konular her zaman ele alınıyor. Her zaman bize hatırlatılıyor. Özellikle bu Hayrettin kardeşinin okuduğu 103. mezmurda bunu görüyoruz. Görüyoruz ki Davut ilk başta kendisini, kendi benliğini uyarıyor. Ondan sonra tüm insanları ve aynı zamanda da tüm gökleri, gökteki bütün varlıkları uyarıyor ve diyor Rabbe takdis edin. Rabbi yüceltin. Rabbe övgüler sunun. Evet, dediğim gibi ilk başta kendisini uyarıyor. Çünkü bizim gönlümüz, bizim canımız her zaman hazır değil Rabbe hamd etmeye. Değil mi? Çok çabuk canımız sıkılıyor. Çok çabuk moralimiz bozuluyor. Ve ne oluyor o zaman? Rabbin bütün iyiliklerini unutuyoruz. Rabbe övgüler sun ey gönlüm, onun kutsal adına övgüler sun ey bütün varlığım. Rabbe övgüler sun ey canım ve iyiliklerinin hiçbirini unutma diyor. Ama çok çabuk unutuyoruz. Çok unutkan varlıklarız biz. Bir sıkıntı, bir hastalık, bir sorun, bir dert bizi hemen rahatsız ediyor ve her şeyi karanlık görüyoruz. Ve geçmişte Rabbin yaptığı iyiliklerini artık hatırlamıyoruz. Ne yazık. Onun için bu mezmur bizler için de bir teşvik olsun ve bir öneri olsun. Kendi gönlümüzü, kendi canımızı uyaralım her zaman. O canımız, o gönlümüz, o içimizdeki olan, o iç varlığımız değil, Rabbin ruhu bizi yönlendirsin ve yönetsin. Çoğu zaman o canımız bizi idare ediyor, değil mi? Ona göre kendimizi iyi veya kötü hissediyoruz. İnişli çıkışlı. Bir gün öyle, ertesi gün böyle. Tam tersine, evet, kendi benliğimizi zapt etmeyi, idare etmeyi öğrenelim. Ve Rabbi övmek, Rabbi yüceltmeyi unutmayalım. Davut çok sıkıntı günler yaşadı. Çok zorluklardan geçti. Çok büyük denemelerden, çok büyük denemelere uğradı. Ve 102. mezmura baktığımız zaman 103 bir yanıt gibi geliyor bize. 102. mezmurda Davut çektiği bir sıkıntıdan söz ediyor. Okuyalım. Mezmur 102 birden 12'ye kadar. Ya Rab, duamı işit. Yakarışım sana erişsin. Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme. Kulak ver sesime. Seslenince yanıt ver bana hemen. Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor. Kemiklerim ateş gibi yanıyor. Yüreğim kırgın. Kırgın yemiş ot gibi kurudu. Ekmek yemeği bile unuttum. Bir deri, bir kemiğe döndüm acı acı inlemekten. Issız yerlerdeki ishak kuşunu andırıyorum. Viranelerdeki kukumav gibiyim. Gözüme uyku girmiyor. Damda yalnız kalmış bir kuş gibiyim. Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor. Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor. Kızıp öfkelendiğin için külü ekmek gibi yiyor. İçeceğime gözyaşı katıyorum. Beni kaldırıp bir yana attın. Günlerim akşam uzayan gölge gibi gitmekte, ot gibi sararmaktayım. Ama sen sonsuza dek tahtında oturursun ya Rab. Ünün kuşaklar boyu sürer. 12. ayete kadar. Burada Davut çektiği acıları bir şekilde dile getirmiş, bir şekilde şiir olarak yazmış. Terk edilmiş bir kuş gibiyim diyor. Bir serçe gibi. Serçeler çoğunlukla grup halinde, kalabalık halde bir arada olurlar. Tek bir serçe, ufacık bir kuş, terk edilmiş, virane bir yerde bulunan bir kuş gibiyim diyor. 6. ayette demiş, İshak kuşu, bilmiyorum neden böyle tercüme etmişler. Saka kuşu diyor eski tercümede. Ve baykuştan söz ediyor. Baykuş zaten onun bakışı bile o kadar üzücü, o kadar ağlatıcı bir bakışı var, bir görünüşü var değil mi baykuşun? Böyle kaşlar inmiş, suratı öyle bir karış. O durumdayım diyor. O derece üzgün, o derece acınılacak bir şekildeyim. 12. ayette bir büyük ama sözü var. Birçok bu mezmurlarda, birçok kutsal kitabın yerlerinde nerede sıkıntılardan, dertlerden söz ediliyorsa, elemlerden, acılardan arkasında mutlaka bir ama sözü geliyor. Ama sen ya Rab, sen her şeyin üzerinde egemensin diyor. Sen her şeyin üzerinde kralsın ve bütün yönetim senin elindedir. Her şey senin hakimiyetin altındadır. Evet, onun için diyebiliriz ki Davut bir yanıt olarak bulduğu yardım karşılığı olarak 103. mezmuru yazmıştır. Başka mezmurlarda da bunu görüyoruz. Örnek 42. mezmur. Tanıdığımız çok güzel, çok değerli bir mezmur. Mezmur 42. Geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni öyle özler ey Tanrı. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz. Gün boyu nerede senin Tanrın dedikleri için alay etmişler. Onunla nerede senin Tanrın dedikleri için bunları yaşıyor. Anımsayınca içim içimi yiyor. Nasıl toplulukla birlikte yürür Tanrı'nın evine kadar alaya öncülük ederdim. Sevinç ve şükran sesleri arasında bayram eden bir kalabalıkla birlikte. O günleri hatırlıyor, o sevinç günlerini hatırlıyor. Ama şimdi burada sıkıntı içinde. Ve gene 42. mezmur ayet 10 ve 11'de gün boyu hasımlarım nerede senin Tanrın diyerek bana sataştıkça kemiklerim kırılıyor sanki. Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır. İşte burada yine ama Rab olarak bir cevap geliyor. Ne güzel. Umut kesilmiyor hiçbir zaman. Büyük bir umudumuz var. Son bulmayan bir umudumuz var. Onun için evet, her sıkıntı sonucunda, her karanlık tünelin sonucunda bir aydınlık bizi bekliyor. O da Rabbimizin kendisidir. Ve tam tersine Davut birçok ayetlerde, birçok mezmurlarda şükretmeyi ve hamd etmeyi hatırlatıyor. 103'te okuduk. Rabbi yücelt ey canım, Rabbi övgüler sun, Rabbi takdis et ey canım. Aynı şekilde de 104, 105, 106'da başlangıçta böyle okuyoruz. Rabbi övgüler sun ey gönlüm. 105. mezmur. Rabbe şükredin, ona yakarın. Halklara duyurun yaptıklarını. 106. mezmur. Övgüler sunun Rabbe. Rabbe şükredin çünkü o iyidir. Sevgisi sonsuzdur. 107. Rabbe şükredin çünkü o iyidir. Sevgisi sonsuzdur. Evet, bunları hepsini Davut yaşadı, kendi ve kendi tecrübesinden bunları yazdı. Elbette en büyük acı çeken, en büyük acılara katlanan İsa Mesih'tir. Onun hakkında defalarca okuyoruz ve burada konuşuyoruz ve biliyoruz ki evet, elem adamı, acılar adamı diye bir isim veriliyor. Yeşaya 53'te İsa Mesih'e. O derece acı çeken ve hakarete uğrayan İsa Mesih'ten başkası yoktur. Ve biz İsa Mesih'in ardından giden, İsa Mesih'i izleyen bizler de birçok denemelerden geçmekteyiz. Ama bunlara şaşırmayalım kardeşler. Normaldir. Kutsal kitap diyor. Bu denemeler olacak. Bunlardan geçeceksiniz. Tecrübe sahibi olacaksınız. Ve bu şekilde ancak yetişiyoruz, olgunlaşıyoruz. Peki mezmur 3'ü tekrar açalım. Bu övgü sunma ayetlerinden sonra başka ayetler var. Ve diyor 3. ayette, ayetten 6. ayete kadar, seni diyor bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik taçı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur. Bugün bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. Rab bütün düşkünlere hak ve adalet sağlar. Doğru mu bunlar? Bunları yaşıyor muyuz? Rab, evet, bütün suçlarımızı bağışlıyor. Gerçekten. Hatta o derece büyük harikalar yapıyor ki insanı değiştiriyor. Yepyeni bir yaratılış oluyoruz. Yepyeni bir varlık oluyoruz. Tanrı çocuğu oluyoruz. O derece suçlarımızı bağışlıyor. Ve yine Mezmur 103'te okuduğumuz gibi ne diyor? 12. ayette doğu batıdan ne kadar uzaksa o kadar bu şekilde Rab uzaklaştırmıştır bizi. Ve asla anmıyor. O şekil bağışlıyor bizi. Başka bir yerde diyor denizin en derin yerlerine günahlarımızı affedip oraya batırıp orada bırakıyor. Bu güzel. Bu kolay anlaşılması. Üçüncü ayet. Bütün suçlarını bağışlayan ama bütün hastalıklarını iyileştiren. Doğru mu? Bütün hastalıklarımızı mı iyileştiriyor? Ben az önce bugün anlattım başıma gelenlerden. Siz de birçok böyle hastalıklar yaşadınız veya yaşamaktasınız. Hastalanıyoruz. Ve her zaman iyileşmiyoruz. Her zaman bir çare bulunamıyor bu hastalıklara karşı. Ve her zaman Rab şifa vermiyor. Bir yanlışlık mı var burada? Dördüncü ayet. Canını ölüm çukurundan kurtaran, kabirden kurtaran. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ve genç yaşta ölen imanlılar bile var. En taze günlerinde, en aktif oldukları günlerde, bereketli bir iş çalıştıkları günlerde Rab çağırıyor. Toplumdan ayırıyor. Var bunlar. Bir hata mı? Bir yanlışlık mı var burada? Beşinci ayet diyor, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur. Evet, tabii. Ama o kadar eksiklerimiz var. O kadar çektiğimiz yoksulluk var. Sıkıntılarımız var. Her zaman, her gün o bolluk, o bereket içinde yaşamıyoruz. Gençliğimiz kartal gibi taze mi? Teyzeler, amcalar. Taze. Ne oldu gençliğinize?
Kaptaze.
Hamdolsun.
He?
Hamdolsun.
Yine hamdolsun diyorsunuz her şeye rağmen ama.
Kanatlar
biraz kırılmış.
Ve saçları ak düşmüş, ak takmış ya. Yaşlanıyoruz. Yaşlanıyoruz değil mi? Evet. Altıncı ayet. Rab bütün düşkünlere hak ve adalet sağlıyor mu? Var mı bu dünyada adalet? İnsan gözüyle bakarsak bunlara, dünya gözüyle hatta bakarsak, hiçbir doğruluk görmüyoruz bu sözlerde. Ama, evet, hamdolsun diyoruz, şükrolsun diyoruz. Çünkü değişik bir gözlüğe sahibiz. Rabbin verdiği bakışla buradaki ruhsal bereketi görüyoruz. İlk başta suçlarımızın bağışlamasıyla başlıyor. Ondan sonra ruhsal şifa veriyor bize. Bütün hastalıklarımızdan bizi iyileştiriyor. Ruhsal şifa. Ve İsa Mesih'in sayesinde biz mükemmel, harika, yeniden doğmuş bir bebek gibi oluyoruz. Şifa. Bizi ölüm çukurundan, kabirden kurtarıyor. Ona iman eden ölse bile yaşayacak diyor. Sonsuza dek. Sevgi ve sevecenlik taçı veriyor bize. Ve yaşam boyu sonsuza dek iyiliklerle doyuruyor bizi. Hiçbir zaman bir eksiğimiz olmuyor. Maddi yönden olabilir. Ama ruhsal yönden hiçbir zaman bir eksiğimiz yok. Tam tersine İsa Mesih'e iman eden, ona bağlı olan her şeye sahiptir. Çünkü İsa Mesih'te her şey mevcut. Hiçbir eksik yok. Onun için her zaman burada hatırlatıyoruz. Diyoruz, kesinlikle inanmayın. Sizi çağırıyorlarsa oraya gidelim, buraya gidelim. Orada daha eksiğin tamamlanır. Orada daha başka bir bereket alırsın. Sende şu eksik, bu eksik dedikleri zaman inanmayın. Yeni doğuşun varsa, İsa Mesih'e iman ediyorsan her şeye sahipsin. O nasıl mükemmelse sen de o mükemmelliğe ulaştın, kavuştun onun sayesinde. Evet, hiçbir eksiğimiz yok. Çok şükür. Bütün iyiliklerle bizi doyuruyor kutsal sözünden. Gençliğimiz, evet, kartalın gençliğine benziyor. Yaşaya 40. bölüme baktığımız zaman ne diyor orada? Gençler ve yiğitler yıkılıyor yerlere, düşüyorlar. Düşecek. Ama Rabb'i bekleyenler, Rabb'e güvenenler güç alıyorlar. Ve kartallar gibi seyirtiyorlar ve yorulmuyorlar. Hiçbir zaman evet yorulmuyoruz. Çok şükür. Ve nice yaşlı kardeşlerle tanışıyorum ki bu güç belli oluyor onlarda. Evet. Çünkü yürekleri, ruhları taze. Her gün yeniden tazeleniyor. Nice hasta kişileri gördüm. Yatağından kalkamıyor. Ama yüzünden nur akıyor. O derece sevinç, o derece güç var. İçten gelen, Rabbin verdiği bir güç. Sevgili kardeşim, sevgili dostum, tanıyor musun bu gücü? Bu güç var mı sende? Bu gücü yaşıyor musun? Genç veya yaşlı ol. Bu güç, bu kuvvet, bu sevinç sende de olmalı. Bu ruhsal bereketler senin de hayatında gerçekleşmeli. Ve o zaman Rabb'i övmeye, Rabb'i yüceltmeye sen de sebep bulacaksın ve diyeceksin ki ne güzelmiş. Ben ömür boyu bu dünyayla, bu yeryüzüyle uğraşarak bir şey kazanmaya çalışmıştım. Ama baktım, şimdi burada sonsuz bir değer, sonsuz hazine var. Bunları sen de yaşayabilirsin. Bunlar senin için de hazır. Hak, adalet Mesih'te var. Bu dünyada bulamazsın. Ama Mesih'te var. Huzur ve esenlik senin için hazır. Onun için bu ayetleri biz böyle anlamalıyız. Ruhsal bereket, ruhsal şifa, ruhsal hak ve adalet. Ama yine de bedende ve bu dünyada acılar çekmekteyiz. Ve bunu kabul etmeliyiz kardeşler. Zorluklara katlanmayı öğrenmeliyiz. Her çeşit sorunlarla karşılaşıyoruz. Aile sorunları var. Sağlık sorunları var. Evlilik sorunları var. Çocuklar büyüdükçe sorunlar artıyor. Değil mi? Maddi manevi sorunlar var. Bitmiyor sorunlar. Ama Rab bunların içinde bizlere güç vermek, bizlere taşımak istiyor. Rab İsa diyor, korkmayın. Bu dünyada sıkıntınız olacak diyor. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Bize bir bize bir zafer verdi. Bir galibiyet verdi. Ve bunu yaşamamızı istiyor. Dünyada sıkıntılarımız olacak. Yarın için kaygılanmayın diyor. Her günün derdi o güne yeter. Demek ki her gün bir dert. Her gün bir sıkıntı. Romalılar 8. bölümden Ali kardeş söz etmişti. Açalım orayı. Zaten en teşvik verici bölümlerden biri Romalılar mektubu bölüm 8. Sekizinci ayet. Bölüm 8, ayet 18. Kanım şu ki, bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Sırf bu ayet. Bu anın acıları diyor, bu günlerin acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya bile değmez. Gelecekteki yücelik, gelecekteki sonsuz göklerdeki hayatımızla bugünkü o kısa dönem içinde çektiğimiz acılar kıyaslanmaya, karşılaştırılmaya bile değmez. Bu ne demektir biliyor musunuz kardeşler? Bu yeni bir bakış açısına sahip olmak demektir. Sonsuzluktan bu dünyadaki sıkıntılarımıza baktığımız zaman, yani diyebiliriz ki Tanrı'nın bakış açısına katıldığımız zaman bir hiç gibi kalıyor bunlar bu dünyada. Hastalıkmış, sıkıntıymış, dertmiş. Ama içinde bulunduğumuz zaman tabii o dağlar gibi bizi ürkütüyor. Öğrenmeliyiz. Sonsuzluktan, Tanrı'nın bakış açısından bu dünyadaki durumumuza bakmaya çalışalım. Ve bu dünyadaki şeylere yaşadığımız iyi ve kötü durumları sonsuzluktan bakmakla değerlendirelim. Hem iyi yönlerini diyorum ki oraya bağlanmayalım. Bu dünyadaki rahatlık, dün akşam Hayrettin kardeş hatırlattı. Evet, bize o kadar güzel geliyor ki bazen bırakmak istemiyoruz bu rahatlığı. Alışmak istiyoruz, buraya sarılmak istiyoruz. Ama bırakmalıyız. Yüreğimiz göklerde kardeşler, ayaklarımız yeryüzünde. Ama yüreğimiz göklerde olmalı. Ve o bakış açıya sahip olmalıyız. Evet, bu günlerin acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya bile değmez. Artı Romalılar 8, 28 her birimizin bilmesi gereken bir ayet. Tanrı'nın diyor, kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Kesin biliriz. Bir kesin olan bir bilgi, bir güvence var burada. 29. Çünkü, neden biliriz? Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Evet. Hedef, amaç bizim oğula İsa Mesih'e benzer olmamız. Onun için her şey bizim o yönde gelişmemiz için yararlı, faydalı. Onun için kabul edebiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Rab bizi seviyor. Kesinlikle yanlış bir şeye Rab izin vermez. Kesinlikle Rab yanlış bir şeye izin vermez. Çünkü Rab bizi seviyor ve biz de Rab'bi seviyoruz. Sevgi bağlantısı var burada. Güveniyoruz. Tanıyoruz onu. Kesinlikle bir kötülük gelmez Rab'den. Ve yine Romalılar 8. bölüm diyor ki birçok sıkıntılardan geçmekteyiz. Ayet 35. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin aracılığıyla iyi dinleyin. Bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Yenilmiş gibi görünsek bile galiplerden üstünüz. Çünkü sırf bu dünyadaki, bu andaki duruma bakmıyoruz. Bizim başka bir perspektifimiz var, başka bir objektifimiz var. İlerisini görüyoruz. Onun için galiplerden üstünüz. Bundan üstün bir galibiyet yoktur. Evet. Onun için kardeşim, bugün öğleden sonra da söylemiştim. Sıkıntı, sorunlar, acılar içinde umudunu yitirme. Sevincini yitirme. Rabb'e bak. O neler çekti. Rabb'e bak. Bir ilahide söylüyoruz. Git o koyu bahçeye ve ondan öğren. Git Golgota'ya ve ondan öğren. İsa Mesih bize dayanmayı, katlanmayı gösterdi ve ondan öğrenmekteyiz. Ve öğrenmek nasıl başlıyor biliyor musunuz? Kabul etmekle başlıyor. Kabul etmek, evet sözüyle başlıyor. Evet Rab. Evet Rab. Kabul ediyorum. Ve o zaman öğreniyoruz. Ömür boyu öğreniyoruz. Efesliler bölümünde diyor, her zaman, her yerde, her şey için şükredin. Filipliler bölümünde okuduk. Filipliler 4:4. Aklımızda iyi tutabiliriz. Filipliler 4:4. Her şey için sevinin diyor. Her zaman sevinin. Ve tekrar söylüyorum, sevinin. Sevinin çünkü Rab sizi koruyacak. Her anlayışı, kavrayışı aşan bir esenlikle sizi koruyacaktır. Paulus'a ne dedi? Rab, lütfum sana yeter. Lütfum sana yeterlidir. Lütuftan, kayradan başka bir şeye ihtiyacımız yok. Biz büyük işler görmek, yaşamak istiyoruz. Ama Rab diyor, lütfum kayram sana yeter. Çünkü kayra içinde her şeye sahibiz. Bunu Paulus 2. Korintoslar 12. bölümde yazıyor ve Rab'den 3 kez dilediğini söylüyor. Ne şekil bir sıkıntısı vardı? Kimse bilmiyor. Tahminler var. 2. Korintoslar 12 ayet 7'den 10'a kadar. Paulus çok büyük olaylar yaşadı ve aldığım vahiyler diyor. Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi. Gururlanmayın diye. Bundan kurtulmak için Rabb'e 3 kez yalvardım. Ama o bana lütfun sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır dedi. İşte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. İşte Paulus'un tecrübesi. Bilmiyoruz ne derdi vardı, neydi bu bedende olan bu diken. Bazı yorumcular diyorlar belki 11. bölümde söz edilen o sahte elçiler onu çok yoruyorlardı. Onu çok rahatsız ediyorlardı. Çünkü çok büyük kaygı çekiyordu o Korint'teki topluluk için Paulus. Olabilir. Çünkü sahte dediği zaman gerçekten iblisten, şeytandan gelen bir diken. Öbür yorumcular diyorlar bedende bir sağlık sorunu vardı. Bu tabii bana bir teşvik oluyor. Ya benim gibi bedende rahatsız olan kardeşlere. Örnek Galatyalılar mektubunda okuyoruz 13. bölümde, 13. ayette. Paulus diyor, bildiğiniz gibi müjdeyi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim. Bedeninde bir hastalık, bir rahatsızlık vardı. Yani ilk kez müjdeyi bildirdiği zaman o hastalık belliydi. O 4. ayette diyor, bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne hor gördünüz ne de reddettiniz. Öyle bir durum vardı ki çok çetin, çok zor bir durummuş. Tanrı'nın bir meleğini, hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni. Şimdi o sevincinize ne oldu? Bu Galatyalılarda biraz gerileme olmuş. Bunlar tekrar yasa düşüncelerine tekrar dönmeye başlamışlar. Kayra yerine yasayı tekrar uygulamaya çalışmışlar. Ondan sonra ne oldu size diyor. O kadar güzel başladınız. Ruhta başladınız, şimdi bedende mi bitirmek istiyorsunuz? Sevincinize ne oldu? Sizin için tanıklık ederim ki elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz. Gözlerinde bir sorun mu vardı? Bir hastalık mı vardı? Onlar işte buradan o yorumcular 2. Korintliler 12 ile Galatyalılar 4'ü birbirine bağlamaya çalışıyorlar. Ama önemli olan güçsüzlükteki güç. Zayıflıktaki Rabbin verdiği kuvvet. Bunu her birimiz yaşayabiliriz. Ne derdimiz, ne sıkıntımız, ne rahatsızlığımız olursa olsun, evet korkma, ne zaman zayıfsak, ne zaman güçsüzsek, o zaman güçlüyüz. Eyüp'ten söz ettik. Neler çekti? Her şeyini kaybetti ama Rabb'i inkar etmedi hiçbir zaman. Savaştı, Rab'le tartıştı. Ama yüreği ve imanı sağlam kaldı. Onun için yeni antlaşmada da Yakup'un mektubunda diyor, Eyüp'ün sabrını hatırlayın, unutmayın. Eyüp'ün sabrı bize örnek olsun. Evet, birçok şeyleri anlayamıyoruz. Bu dünyada çektiğimiz acıları anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Ama bir gün anlayacağız kardeşler. bir gün o sonsuz esenliğe kavuşacağız. Bir gün ne hastalık kalacak, ne bir acı, ne bir sıkıntı, ne bir haksızlık. Sonsuza dek Rabbin yanında huzur ve esenlik olacak. Ve o gün birçok şeyleri anlayacağız. Biliyorsunuz güzel bir örnek var. O halı örneği. Değil mi? O kadar sanat işi olan o güzel halıları alttan baktığımız zaman karışık ipler görülüyor. Güzel bir şekil göstermiyor. Ama halıların üstünden baktığımız zaman ooo harika. Büyük bir sanat işi. İşte şimdi o halıya alttan bakıyoruz. O karışık ipleri görüyoruz. Diyoruz Rab bunlar nedir? Neden bunları çekiyorum ben? Neden bu kadar sıkıntı? Neden bu kadar haksızlık? Ama bir gün o halının üst tarafını göreceğiz. Ve o zaman diyeceğiz sana Rab sonsuza dek övgüler olsun. Şimdi anlıyorum. Kardeşim, kendi tecrübemden diyebilirim sana, her şeyi Rabbin ellerine teslim et. Her şeyi Rabbin ellerinde bırak. Ve her şeyi Rabbin ellerinden kabul et. İşte o zaman mutlu ve huzurlu olursun. Ve Rabbe övgüler sunarsın. İçten, yürekten. Amin.
Amin. Amin.